Ayrım 10.
Almanya'da Nazizm ve Sosyalist Hareket, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 3. Cilt, sayfa 82. Bu karardan 45 gün sonra, Büyük Sermayenin Temsil Örgütü, Generaltrat der Wirtschaft, Genel Ekonomi Konseyi, devlete ve partiye karşı özelliği olan bir örgüt haline getirildi ve Alman ekonomisine yön vermeye başladı. Aynı yıl uygulamaya konulan 4 yıllık plan tamamen büyük sermayenin önceliklerini gözetiyordu. AGE sayfa 825. Hitler, Mussolini'nin ekonomik politikasının hemen aynısını daha kapsamlı bir şekilde Almanya'da uyguladı. 1929 dünya bunalımının olumsuz etkilerini azaltmak için tekelci sermayeye büyük devlet yatırımlarının ihaleleri verildi. Bu uygulamayı aynı dönemde Roosevelt yaygın olarak ABD'de gerçekleştirdi. Bunların çoğu şirkete göre iş biçimindeydi ve devlet açısından işe yaramayan verimsiz yatırımlardı. Tekelleşme büyük bir istekle desteklendi. 15 Temmuz 1933'te çıkarılan bir yasayla Ekonomi Bakanlığı'na şirketleri birleştirme yetkisi verildi. 1933 Temmuz'u ile Kasım'ı arasında 30 kartel birleşmesi, tekelci sermaye piyasasında şirketlerin daha çok kazanmak ya da başka birliklere karşı tutunabilmek için kurdukları birliktelik gerçekleştirildi. Sermaye yoğunluğunun daha düşük olduğu sanayi dallarında 38 yeni kartel kuruldu. Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları sayı 14 sayfa 333. Karteller 1936'ya dek biçimsel olarak Ekonomi Bakanlığı'nca denetlenirken 1936'dan sonra yönetim ve denetim tamamen sermaye sahiplerine bırakıldı. Almanya'da Nazizm ve Sosyalist Hareket, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 3. Cilt, sayfa 821. Naziler iktidara gelir gelmez kendinden önceki hükümetlerin devletleştirdiği bütün işletmeleri özelleştirdi. Daha sonra diğer devlet işletmeleri de hızlı bir biçimde büyük sermaye gruplarına devredildi. 1929 büyük bunalımı nedeniyle iflas eden ve 1931 yılında devlet denetimi altına giren bankalar, sermaye artışları devlet bütçesinden karşılanıp mali güçleri arttırıldıktan sonra yeniden özelleştirildiler. Gemi yapımı ve deniz ulaşımı ile belediye işletmelerinin tamamı özel kesime devredildi. İflas eden şirketleri kurtarmak amacıyla daha önce devlet tarafından satın alınan hisse senetleri şirketlere geri verildi. Özel girişimin yatırım yapmadığı alanlara devlet yatırımları yapıldı. Verimsiz sayılan bu alanlara yatırılan sermaye için hisse senetleri çıkarıldı. Yatırılan sermaye için temettü garantisi verildi. Zararları ise devlet üzerine aldı. Yatırım riskleri azalınca da bu kuruluşlar özel şirketlere devredildi. Büyük yol, bina, santral, iletişim ve bunun gibi yatırımlar yapıldı. Buralarda hem işsizlerin düşük ücretli örgütsüz olarak çalışmaları sağlandı, hem de ayrıcalıklı büyük firmalara kolayca sermaye birikimi sağlayacak karlı iş alanları yaratılmış oldu. Teşvikler ve krediler firma kasalarına akıtıldı. Sonuçta büyük şirketlerle devlet iç içe girdi. Daha doğrusu devlet tam olarak büyük sermayenin devleti haline geldi. Bu kaynaşmaya en çarpıcı örnek kısa sürede büyük bir sanayi devi haline gelen Rheinmetall Börsig şirketinin denetleme kuruludur. Bu kurulda Karl Bosch, Börsig, Deutsche Bank ve Dresden Bank temsilcilerinden ayrı olarak şu üyeler vardı. Nasyonel sosyalizmi kabul ettiği açıklayan eski aristokrasinin temsilcilerinden Gotha Dükü, Sokse Coburg, Devlet Bakanı Trendelenburg, Maliye Bakanlığından bir temsilci, Ordu temsilcisi olarak emekli albay Thomas ve kamu nitelikli bir kredi kuruluşu olan Reichskredi Gesellschaft'ın bir temsilcisi, Almanya'da Wögler, Roche, Tyson, Krupp, Von Bohlen, Bosch, K.F. Siemens, Frowein, Kuno gibi büyük sanayiciler ve bankerler, Nazilerin devlet destekleri ve özelleştirme uygulamalarıyla çok kısa zamanda sermaye imparatorlukları haline geldiler. Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, sayı 14, sayfa 333. Mussolini ve Hitler bugün tüm batılı ülkeler tarafından yeriliyor ama kurdukları ekonomik düzen hemen hiç eleştirilmiyor. Tersine bu düzen etki alanı genişletilerek mutlaklaştırılıyor ve uygulanıyor. Bugün batıda geçerli olan ekonomik işleyiş ve tekelci yapı 1930 İtalya ve Almanya'sındaki uygulamalardan çok daha yoğun ve geniş kapsamlıdır. 1914'ler ve 1930'larda da küreselleşmiş olan dünya bugün daha çok küreselleşmiştir. Bu doğrudur. Doğru olmayan, dünyayı yoksul ülkeler ve tüm dünya çalışanları için nefes alamaz hale getiren küreselleşmenin yeni bir olguymuş gibi ileri sürülmesidir. Savaşlar, darbeler ve açlıkla teslim alınan dünya, ulus ötesi yeni bir uygarlığa ulaşmış gibi gösterilmektedir. Doğru olmayan budur. Şirket evlilikleri ve birleşmeleriyle sağlanan uluslararası sermaye entegrasyonunun dünyayı küçülttüğü ve savaşları önlediği söyleniyor. Aynı şeyler 1914 ve 1930'larda da söyleniyordu. İngiliz Unilever, Brown Boveri, American Ford, General Motors başta olmak üzere birçok batılı sermaye grubu Nazi Almanya'sında büyük yatırımlar yapmışlar, şirket satın almışlar ve ortaklıklar kurmuşlardı. Almanya o yıllarda Fransa'dan sonra dünyadaki en fazla sayıda uluslararası şirket birleşmesi olan ülkeydi. Hitler hükümeti dışarıya açılan Alman şirketlerini ve ihracatçı firmaları birçok muafiyet ve teşvikle desteklemişti. Almanya'da Nazizm ve Sosyalist Hareket, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 3. Cilt, sayfa 82. Ancak tüm bunlar tırmanan siyasal gerilimleri ve gelen savaşı önlemeye yetmemişti. Faşizm bir araçtır. Tekelci şirket egemenliğinin tehlikeye düştüğü anda devreye sokulan bir araç. Tehlike oluşmadığı sürece dünyaya yön veren büyük sermaye elitleri ve onların politik uzantıları, inanmış barışseverler ve kararlı antifaşistlerdir. Ancak çıkarlarına ve sisteme yönelecek en küçük bir tehdit söz konusu olduğunda kolayca barbar savaşçılar haline gelirler. Bu gerçeği 1930'larda Hitler bile açıkça dile getirmiyordu. Ancak Amerikalılar bugün yaptıklarını açıkça ilan etmekten çekinmiyorlar. Çıkarlarımıza ters düşen her yere müdahale ederiz. 1930 Almanyası ile günümüz ekonomik uygulamaları arasındaki benzerlikleri inceleyen Fransız ekonomist Charles Bettelheim şunları söylemektedir. Nazi Almanyası'nda devletle büyük sermayenin iç içe geçmesi, tekelci kapitalist ekonominin eğilimlerinin son aşamasına vardığını gösterir. Zorunlu karteller, yoğun devlet siparişleri, kredi garantisi, dünya pazarlarıyla saldırgan ilişkilerin yerleşmesi, ekonomik sübvansiyonlar ve fiyatların düzenlenmesindeki işleyiş varılan noktayı gösteren örneklerdir. Örneklerin günümüz uygulamalarıyla benzerlikleri rastlantı değildir. Bu benzerlikler güncel kapitalizmin gizli olarak Nazi Almanyası'nın ekonomik yapısına benzer bir ekonomik yapı içerdiğini gösterir. AGE sayfa 825. Küreselleşme ile faşizm arasındaki ekonomik yapı benzerliği kaçınılmaz olarak siyasal ve hukuksal alandaki yapısal uyumun da maddi temelini oluşturmaktadır. Ortak ekonomik temel, ortak düşünce, ortak davranış ve ortak kültür demektir. Geçerli kılınmaya çalışılan demokratik düzen anlayışı, emperyalist dönem demokrasisi ile faşizmi birbirinden nedenle ayırmaya çalışırsa çalışsın, aynı temel üzerine oturan bu iki anlayış benzerliklerini korumaya devam etmektedir. Siyasi demokrasinin günümüzde geçerli olan işleyiş kuralları içinde insanlar kendi geleceklerine nereye kadar karar verebileceklerini bilmemektedirler. Demokrasi sınırının halk kitlelerini dışarıda bırakacak daralması ve bu sınırın küçük bir azınlığın çıkarlarıyla örtüşür hale gelmesi demokrasiden söz etmeyi olanaksız hale getirmiştir. Eğer günümüzde demokrasiden söz edilecekse bu demokrasinin elbette tekelci şirket demokrasisinden başka bir şey olmayacağını bir kez daha yinelemek gerekiyor. Rus yazarı Alexander Zinoviev, demokrasi denilerek geçerli kılınan siyasi sistemi demokratik totalitarizm olarak tanımlıyor ve şunları söylüyor. Bugün demokratik bir totalitarizmin oluşumuna şahit oluyoruz. Şimdi tek bir gücün, tek bir ideolojinin, dünya çapında tek bir partinin egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Küresel egemenliğin yarattığı Dünya Partisi kavramı, uluslararası yapıların, ticari şirketlerin, bankaların, siyasi oluşumların ve medya kuruluşlarının oluşturduğu iyi örgütlenmiş bir gücü ifade etmektedir. Bu güç, demokrasiyi tüm batılı ülkelerin toplumsal yaşamından çıkarmak üzeredir. Totalitarizm her yana yayılıyor çünkü uluslararası üstü yapı uluslara kendi kurallarını dayatıyor. Demokratik olmayan bu üst yapı emirler veriyor, cezalandırmalarda bulunuyor, ambargolar koyuyor, bombalıyor, insanları aç bırakıyor. Finans diktatörlüğüyle kıyaslandığında siyasal diktatörlük çok masum kalır. Çünkü en katı siyasi diktatörlüklerin içinde bile belli bir direniş göstermek mümkündü. Ancak bankaya karşı direniş mümkün değildir. Paranın musluklarını ellerinde tutanlar istemezse ihtilaller bile artık olamaz. Batı'da son 50 yılda gelişmiş olan süper ideoloji, komünizmden ya da nasyonal sosyalizmden çok daha güçlü bir baskı oluşturmuştur. Batılı insan bu ideolojiyle öylesine aptallaştırılmıştır ki 1930'lu yıllarda orta bir Sovyet ya da Alman vatandaşı bile bu kadar aptallaştırılmamıştı. Le Figaro Magazin, 24 Temmuz 1999. Küreselleşme ve işçi hakları. İşçi haklarıyla şirket çıkarları arasında birbiriyle çelişen yapısal bir karşıtlık vardır. Kapitalist sistemin doğasından kaynaklanan bu karşıtlığın zorunlu sonucu olarak işçiler, bugüne dek elde ettikleri ekonomik, sosyal ve demokratik tüm hakları mücadele ederek elde etmişlerdir. İşçi-işveren ilişkilerini sürekli gerilim içinde tutan ve işçilerin sınıf olarak ortaya çıkışı kadar eski olan bu mücadele, 200 yıldır Avrupa'nın politik yaşamına yön vermiş ve siyasi demokrasinin sınırlarını genişleterek Batı demokrasisinin itici gücü olmuştur. Bu nedenle günümüz küreselleşme uygulamalarının işçi hakları açısından ne anlam ifade ettiği ve taşıdığı önemin ne olduğunu görmek için işçi sınıfı mücadelesinin ortaya çıkışını, gelişimini, dünya siyasetine yaptığı etkiyi ve bugünkü durumunu incelemek gerekecektir. Küreselleşme ideologları, sermayenin serbest dolaşımı ile dünyanın küçüldüğünü, ulusal sınırların önemini yitirdiğini ve internasyonel bir uygarlığın doğmakta olduğunu söylüyorlar. Benzer şeyleri farklı anlamda da olsa 19. yüzyılda işçi sınıfı ideologları da söylüyordu. Günümüzün kimi sosyalist parti liderleri ya da bağımsız sosyalist araştırmacılar 150 yıl öncesinin söylemlerini hemen aynısıyla yineliyor ve sermayenin küresel egemenliğine karşı işçi sınıfının küresel dayanışmasından söz ediyorlar. Söylemlerdeki ortak özellik işçi mücadelesini ulusal mücadelenin önüne koymak ve özellikle az gelişmiş ülkelerde ulusal bağımsızlık sorununu göz ardı etmektir. Yeni olmayan ve ideolojik dayanakları eskiye giden bu tür yaklaşımlar, kalıcı bir başarı sağlamamış olmasına karşın 19. yüzyıl işçi sınıfı mücadelesinin geleneklerine dayandırılıyor. İşçi sınıfı mücadelesi, farklı anlayışlar, farklı hedefler ve farklı mücadele biçimleriyle küreselleşmeye, sermayenin deniz aşırı yatırımlara yönelmesinden önce başlamıştı. İşçiler, kendi ülkelerinin milli pazarlarında ayrı ayrı mücadele etmişler, daha sonra uluslararası bir dayanışma içine girmeye çalışmışlardı. İşçi sınıfı enternasyonalizmi diye tanımlanan ve gelişmiş sanayi ülkelerini kapsayan bu girişim, genel bir eğilim olarak ulusal kurtuluş hareketlerine uzak durmuş ya da bu soruna yeterince eğilmemiştir. Enternasyonal girişimler başarısız olmuş ve Batı'nın bir iç sorunu olmaktan öteye gidemeyerek kısa sürede dünya siyasetinin gündeminden düşmüştür. Birinci, ikinci, iki buçukuncu ve üçüncü enternasyonel adıyla girişilen uluslararası örgütlenmeler ile bugün artık taşıdığı adın karşıtına dönüşmüş olan sosyalist enternasyonel girişiminden çıkarılacak olan sonuç, herhalde başarısızlığı yaşanarak görülen bu tür girişimleri yinelemek değil, bugünün sorunlarına yanıt ve geleceğe yön verecek çözümlerin geliştirilmesi olmalıdır. İşçi sınıfının 150 yıllık uluslararası dayanışma girişimi somut ve kalıcı bir başarı sağlayamamıştır. Ama işçi hareketi için ders alınması gereken sonuçlar, zengin bir mücadele birikimi ve kazanılmış demokratik haklar ortaya çıkmıştır. yalnızca işçi sınıfının değil, az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm insanlığın sorunu haline gelen günümüz küresel işleyişi bu kazanımları ortadan kaldırmaya yönelmiş durumdadır. Ulus devletlerin etkisizleştirilerek kuralsız ve denetimsiz bir toplum biçiminin amaçlanması, yalnızca işçi haklarının korunmasında değil, tüm insanlığın gelişimi önünde tutucu bir engel oluşturmaktadır. Geçerli kılınmak istenen yeni dünya düzeni, insanlığı ortaçağa, işçileri ise sanayi devriminin ilkel çalışma koşullarına geri götürmektedir. Bu gidiş, ücretler, sosyal güvenlik hakları ve siyasi örgütlenme konularında getirilen yeni ölçütler ve bu ölçütlerin yön verdiği uygulamalarda açık olarak görülmektedir. Şaşırtıcı olan uygulamalardaki sert geri dönüş değil, bu dönüşün az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde bu denli yoğun ve yaygın uygulanabiliyor olmasıdır. Kapitalist dünyanın temel sorunu olan emek-sermaye çelişkisi, 19. yüzyıldan başlayarak yasal ya da yasal olmayan, artan ya da azalan, yayılan ya da daralan ama her zaman gerilimli ve her zaman çatışmalı bir süreçten geçtikten sonra bugüne gelmiştir. Bu uzun sürece ve verilen onca mücadeleye karşın bugün, New York'taki düşük ücretli, sosyal güvenceden yoksun ve yaşa dışı işçi çalıştıran işletmeleri, Meksika ya da Endonezya'daki modern köle pazarları durumundaki fabrikaları, Yunanistan, Hollanda ya da İtalya'da evlerine fason iş alan kadınları görmek gerçekten şaşırtıcıdır. Sosyal güvenlik, ücretsiz fazla çalıştırma, sendikasızlaştırma ve fason üretim uygulamaları ülke ayrımı gözetmeden tüm dünyaya yayılmaktadır. Dünyayı feodalizme ve vahşi kapitalizme geri götüren uygulamalarda o denli ileri gidilmiştir ki emek ve emek örgütleri üzerine kurulan sistemli baskı 19. yüzyıl işleyişlerinden daha örgütlü, daha kapsamlı ve daha yoğun bir duruma gelmiştir. Rakamlar ve yaşananlar bu gerçeği çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Batı Avrupa kapitalizminin gelişip güçlenmesi için gerekli olan iş gücü gereksinimi doğal olarak önce sanayileşen ülkelerin kendi milli pazarlarından karşılanmıştır. Feodalizmin ortadan kaldırılmasıyla emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan özgür yurttaşlar haline gelen serfler, toprağa bağlı köylüler, kentlere akın ederek büyük bir işçi ve yedek işçi ordusu haline gelmişti. Vahşi kapitalizm adı verilen bu dönem, batıdaki emek sömürüsünün hiçbir kısıtlamaya bağlı olmadan yoğun olarak sürdürüldüğü acılı bir dönemdi. 19. yüzyılda işçiler üzerinde kurulan baskı ve sağlanan disiplin kendi içinde doğal tepkisini de yaratarak işçilerin sınıf bilincine ulaşmasına ve örgütlü mücadele içine girmesine yol açmıştı. 19. yüzyıl, Batı tarihi, bu mücadelelerin tarihi gibidir ve sert çatışmalarla doludur. 20. yüzyılla birlikte yoğunlaşan dışarıya açılma, dışarıdan elde edilen gelirlerin artmasına ve bu artışa bağlı olarak metropollerdeki refah düzeyinin yükselmesine yol açmıştı. Bu artış, işçi sınıfı mücadelesine temel oluşturan ekonomik ve demokratik taleplerin bir bölümünün karşılanmasını sağlamış ve artık siyasi hedeflere yönelmiş olan işçi hareketinin rejim sınırları içinde tutulabilmesine olanaklı kılmıştı. 19. yüzyıl Avrupa'sındaki işçilerin yaşam koşulları günümüzde özellikle az gelişmiş ülkelerdeki koşullar gibi çok ağırdı ve bir insanlık dramı haline gelmişti. 1840 yılında Almanya'nın 30 bin nüfuslu Elberfeld kentinde 2500 çocuk okulda değil fabrikada büyümüştü. 1848 yılında Prusya'da yaşları 14'ten küçük 32 bin çocuk günde 14-15 saat ağır sanayi işlerinde çalışmaktaydı. Bir optik sanayi kuruluşu olan Rotenauer'ın yetkilileri işletmelerinde yalnızca 8-13 yaşlarında olan çocuklarını çalıştırdıklarını ve bunların okullarını aksatmadıklarını söyleyerek övünüyorlardı. Wuppertal'de dokuma sanayindeki işçilerin %70'i çocuktu. Aşenli fabrikatörler çocukları geceleyin ama yalnızca 11 saat çalıştırdıklarını, ancak gündüz okula göndermeyi ihmal etmediklerini bir özveri örneği olarak açıklıyorlardı. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 1. Cilt, sayfa 55. Fransa ve İngiltere'de de durum farklı değildi. Fransa'da 1847'ye dek çalışma süresi günde en az 15 saatti. Çocuk emeği ucuz olduğundan ve çocuklar makineler arasında kolaylıkla dolaşıp büyüklerin yapamayacağı ince işleri başarabildiklerinden dolayı tercih ediliyorlardı. Çalışma yaşı 3-4 yaşlarından başlıyordu. 1841'de çıkarılan bir yasayla 8 yaşından küçük çocukların çalışmaları yasaklandı, ancak bu yasak denetlenmediği için yasa etkili olamadı. İngiltere'de 6-18 yaş arasında değişen tüm yaş gruplarını içeren çocuk işçiler, gündüz vardiyasında haftada 5 gün 12 saat ve bir gün 18 saat, gece vardiyasındakiler ise 5 gece 12 saat ve bir gece 6 saat çalışıyorlardı. AGE sayfa 102 ve 234. İngiltere'de o yıllarda çocuk işçi aranırken verilen ilanlar, çoğu kez Amerikan dergilerindeki siyah köle aranırken verilen ilanlara benzerdi. Çocuk işçi çalıştırma ABD'de de farklı değildi. Evde ailelerinin baskı ve dayağıyla karşı karşıya kalan çocuklar günde 12-13 saat çalıştırılıyorlar ve çalıştırdıkları süre içinde de patron tarafından dövülerek eğitiliyorlardı. AGE sayfa 192. İşçiler sayıları ve bilinç düzeyleri arttıkça örgütlenmeye başladılar. Ancak bu yöndeki girişimleri 19. yüzyıl boyunca zor yöntemleri ve yasal engellerle bastırılmaya çalışıldı. Basit ya da kapsamlı her türlü örgütlü eylem ve hak isteme sert müdahalelerle karşılaştı ve hemen her eylemde kan döküldü. Yaptıkları işin bir gereği olarak birbirlerine yakınlaşan ve dayanışma duyguları gelişen işçiler, giderek yaygınlaşan bir biçimde gizli örgütlenmelere yöneldiler. Meslek esasına göre örgütlenmeyi bile yasaklayan yasalar, sınıf örgütlenmelerini topluma karşı işlenmiş suçlar kapsamına almıştı. Bu dönemde işçiler, dernek adı altında ama uzun bir süre siyasal parti ve sendika işlevi gören gizli örgütler kurdular. Aileler Derneği, Mevsimler Derneği, İnsan Hakları Derneği, Eşitler Derneği gibi adlar kullandılar. 19. yüzyıl ortasında Fransa'da kurulan La Sequit de Vorac, Aç Oburlar Derneği bu tür derneklere ilginç bir örnektir. Derneğin görünen amacı meyhanelerde şarabın litre yerine şişeyle satılmasına karşı çıkmaktı. Oysa derneğin kurucuları demir döküm işçileriydi. Dernek, üyelerle şehir dışında ormanlık ve kırlık yerlerde piknikler yapar, buralarda birlik ve dayanışmayı artıran etkinlikler düzenlerdi. Örgütün yazılı amaçları yasalara uygun olduğu için siyasi polise müdahalede bulunma fırsatı verilmiyor ve dernek, yasa dışı siyasal çalışmalar için gizliliği örten bir şemsiye işlevi görüyordu. Bu nedenle sıkı bir izleme altında olan İnsan Hakları Derneği, Eşitler Derneği gibi örgütler de daha sonra Aç Oburlar Derneği'ne katıldılar. Derneğe üye olmak için yapılan yemin, o günlerdeki işçi hareketini anlamak açısından önemlidir. Edilen yemin şöyleydi. Derneğin kurallarına sadık kalacağıma, bana emanet edilen sırları hiçbir zaman açıklamayacağıma, dernek yolunda kanımı akıtacağıma, yardıma muhtaç kardeşlerimin yardımına koşacağıma, yemin ederim. Eğer yeminime sadık kalmazsam öldürülmeyi kabul ediyorum. Cesedimin rüzgarda uçan külleri kardeşlerime örnek olsun. 19. yüzyılda Fransa'da işçi kültürü, Ahmet İnsel, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, sayfa 78.